Ayrım 28, Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 287. Andy 1967 beyzbol kupası maçları başladığı sırada karamsarlıktan sıyrıldı. O eşsiz bir yıldı. Uzun süredir maç alamayan kızıl çoraplar sonunda şampiyon oldu. O zaman hapishanede herkes canlanıp neşelendi. Bütün mahkumlar radyoda kızıl çorapların maçlarını dinliyorlardı. Şimdi bu duyguyu açıklamama imkan yok fakat gerçekti. Ne var ki maçlar sona erince yine o kasvetli hava çöktü. Bu da namussuz Norton'u mutlu etti. Çünkü mahkumların daima kederli, asık suratlı olmalarını isterdi. Fakat Andy kendini karamsarlığa kaptırmadı. Aslında beyzbol meraklısı da değildi. Belki de bu yüzden bizler gibi değişmedi. Yalnız hapishanedeki neşeli hava onu da etkilemişti. Son maçtan sonra da neşesi kaçmadı. Yine o görünmeyen zırhını dolaptan alarak üstüne geçirmişti. Ekim sonlarında güneşli bir sonbahar gününü anımsıyorum. Avlu futbol oynayan, konuşan, dümen çeviren adamlarla dolu olduğuna göre pazardı sanırım. Bazı mahkumlar da ziyaretçiler salonundaki büyük masasının başına oturmuş, gardiyanların gözleri önünde yakınlarıyla konuşuyor, sigara içiyor, yalan söylüyor ve kontrol edilen paketleri alıyorlardı. Andy duvarın dibine çömelmişti, elindeki iki taşı birbirine vuruyordu. Yüzünü o mevsimde şaşılacak kadar sıcak olan güneşe doğru çevirmişti. ''Merhaba kızıl, gel biraz otur.'' diye seslendi. Yanına gittim. ''Bunu ister misin?'' diyerek dikkatle cilalanmış, bin yıllık sandviçlerden birini bana uzattı. ''Sana bu taşı anlatmıştım.'' ''İsterim tabii, çok güzel, teşekkür ederim.'' Omuz silkip konuyu değiştirdi. ''Gelecek yıl senin için önemli olan yıl dönümü var.'' Başımı salladım. ''Önümüzdeki yıl 30 senemi dolduracaktım. Ömrümün %60'ını Shawshank Eyalet Hapishanesi'nde geçirmiştim.'' ''Buradan çıkabileceğini sanıyor musun?'' ''Tabii, iyice bunayıp beyaz sakalım da göğsümden aşağıya doğru indiğinde çıkacağım.'' Hafifçe gülerek yüzünü yine güneşe doğru çevirip gözlerini kapattı. ''Güneş, ne güzel. Tanrı'nın belası kış yaklaşırken insan daima böyle düşünür.'' Başını salladı ve bir süre konuşmadık. Sonunda Andy, ''Buradan çıktığımda daima sıcak olan bir yere gideceğim.'' dedi. Kendinden çok emin bir tavırla konuşmuştu. Onu duyan cezasını doldurmasına sadece 1-2 ay kaldığını sanırdı. ''Nereye gideceğimi biliyor musun kızıl?'' ''Hayır.'' ''Zihu Ataneho'' derken söz cuntalarını çıkarmak istercesine ağır ağır söylemişti. Meksika'da Playa Azul ve 37 numaralı karayolundan 30 kilometre kadar ötede küçük bir yer. Pasifik kıyısındaki Acapulco'nun 150 kilometre kuzeybatısında kalıyor. Meksikalıların Pasifik hakkında ne dediklerini biliyor musun? Hayır. Onlar Pasifik'in anısı olmadığını söylüyorlar. Ben de hayatımın kalanını anıları olmayan sıcak bir yerde geçirmek istiyorum. Konuşurken bir avuç çakıl taşı toplamıştı. Bunları teker teker ortadaki beyzbol alanına attığını gördüm. Kısa süre sonra orası bir karış kar altında kalacaktı. ''Zihua Taneho, orada küçük bir otelim olacak, sahilde 6 kabana, 6 tane de daha geride. Karayolundan geçenleri çekmek için, müşterilerimi balık avına götürecek olan adam tutacağım. Mevsimin en büyük balığını tutan müşteriye kupa verecek ve resmini de lobiye asacağım. Orası ailelere göre bir yer olmayacak, balayına çıkanlar, ilk ya da ikinci balaylarına çıkanlarına uygun bir yer.'' ''Peki bu eşsiz yeri satın almak için parayı nereden bulacaksın?'' diye sordun. ''Hisse senetlerini mi satacaksın?'' Bana bakarak gülümsedi. ''Pek yanılmadın. Bazen beni şaşırtıyorsun kızıl.'' ''Sen neden söz ediyorsun?'' Andy bir sigara yaktı. ''Büyük bir bela çıktığında bu dünyada sadece 2 tip erkek vardır kızıl. İçinde nadir tablolar, biblolar ve değerli antikalar bulunan bir ev düşünelim.'' Bu evin sahibi olan adamın korkunç bir kasırganın o yana doğru yaklaştığını duyduğunu varsayalım. İşte bu durumda birinci tip adam her şeyin yoluna gireceğini umar. Kendi kendine nasıl olsa kasırga yön değiştirecektir der. Aklı başında bir kasırga bütün Rembrandtları, 2 Degas atımı, Grand tahta oymalarımı ve Bentonlarımı silip süpürmeye cesaret edemez. Hem Tanrı da buna izin vermez. İş kötüye varacak olursa da bütün bunlar sigortalı zaten. İşte ilki bu tip bir adamdır. İkincisi, kasırganın evi ortadan böleceğine inanır. Meteoroloji kasırganın yön değiştirdiğini bildirse bile bu adam onun yine dönerek evini yerle bir edeceği kanısındadır. İkinci tip erkek en kötü durumları düşünüp önlem aldıktan sonra umutla beklemeyi uygun görür. Bir sigara da ben yaktım.
Yani sen bu durum için önlem aldığını mı söylüyorsun?
Evet, kasırgayı düşünerek hazırlığımı yaptım. Durumun çok kötü göründüğünün farkındayım. Bir dostum, bana inanan bir tek dostum vardı. Portland'da bir yatırım şirketinde çalışıyordu. Kendisi 6 yıl önce öldü.
Yazık.
Öyle, Andy İzmarit attı. Linda ile benim 14 bin dolarımız vardı. Bu fazla sayılmazdı. Ama gençtik, önümüzde uzun bir yaşam vardı. Önce yüzünü buruşturduysa da sonra hafifçe güldü. Kasırga çıkar çıkmaz ben Rembrandt'larımı evden aldım. Yani hisse senetlerimi sattım. İyi bir vatandaş gibi vergilerimi de ödedim.
Peki mallarına el koymadılar mı?
Ben ölmemiştim kızıl. Beni cinayetle suçluyorlardı. Tanrı'ya şükürler olsun. Masum bir adamın mallarına el koyamazsın. Hem onlar kendilerinde beni cinayetle suçlama cesaretini bulana kadar da aradan epey zaman geçti. Arkadaşım Jim'le böylece biraz zamanımız oldu. Her şeyi öyle hemen sattığım için biraz zarar ettim. Fakat borsada zarar etmekten çok daha korkunç şeyleri düşünüyordum o ara.
Evet, haklısın.
Ama Shawshank'e geldiğimde her şey yolundaydı. Şimdi de öyle. Bu duvarlar dışında hiç kimsenin yüz yüze gelmediği bir adam yaşıyor kızıl. Onun bir sosyal sigorta kartı, mine'den alınma bir şoför ehliyeti, bir nüfus cüzdanı var. Adı da Peter Stevens. Dikkati çekmeyen iyi bir ad değil mi?
O kim diye sordum. Ne söyleyeceğini biliyorum ama buna inanamıyordum.
Benim.
O aynasızlar seni terletirlerken zaman bulup sahte kimlik ayarladığını söylemek mi istiyorsun dedim. Yoksa dava devam ederken mi bu işi gördün?
Hayır, sana bunu söylemeyeceğim. Sahte kimliği arkadaşım Jim ayarladı. Temyiz kararı bozmayınca Jim işe girişti ve 1950 baharında her şeyi halletti.
Çok iyi dostmuş diye mırıldanırken bu sözlerin ne kadarına inanmam gerektiğini bilemiyordum. Fakat hava sıcak ve güneşliydi, hem hikaye de çok ilginçti.
Böyle sahte kimlik ayarlamak tam anlamıyla yasa dışı bir iştir. Andy başını salladı. Yakın arkadaşımdı. Savaşla beraberdik. Fransa'da, Almanya'da, işgal sırasında. Çok iyi arkadaştı. Yaptığının yasa dışı olduğunu biliyordu. Fakat bu ülkede sahte kimlik ayarlamanın çok kolay ve güvenli olduğunu da biliyordu. Maliyenin durumumla yakından ilgilenmemesi için vergiyi ödemiştim. Paramı alarak Peter Stevens adına yatırımlar yaptı. 1950 ile 1951'de yaptığı yatırımlar sayesinde bugün 370 bin küsur dolarım var. Onun gülümsediğini görünce ağzım bir karış açık kaldı. 1950'den beri insanların keşke alsaydık dedikleri hisse senetlerini düşün. Peter Stevens'da onlardan bazıları vardı. Ben buraya düşmeseydim şimdi 7-8 milyon ederdim. Bir Rolls'um ve el radyosu büyüklüğünde bir ülserim olurdu. Elleri toprağa gitti ve zarif fakat huzursuz hareketlerle yine taş toplamaya başladı. Ben en iyisini umuyor ama en kötüsünü de bekliyordum. O sahte at küçük sermayemin duyulmaması içindi. Değerli tablolarımı kasırganın yolundan çekiyordum. Fakat kasırganın bu kadar uzun süreceği aklıma gelmemişti. Uzun bir süre ağzımı açmadım. Yanımda çömelmiş olan gri renkli hapishane üniforması giymiş bu ince ufak tefek adamın Norton'un bütün dümenlerine karşın yine de ömrü boyunca elde edemeyeceği kadar paraya sahip olması fikrine alışmaya çalışıyordum. Sonunda avukat tutacağını söylediğin zaman şaka etmemişsin diyebildim. Böyle parayla ünlü Clarence Darrow'u ya da günümüzde onun yerine geçen avukatı bile tutabilirdin. Neden bunu yapmadın Andy? Tanrım, buradan bir füze hızıyla çıkardın. Karısıyla önlerinde uzun bir yaşam olduğunu söylediği zamanki gibi gülümsedi.
Hayır.
İyi bir avukat Williams denilen çocuğu istesin istemesin Cashman'dan çıkarırdı. Heyecanlanmıştım. Yeniden bakarlardı davanı. Blatch'ı bulmak için özel dedektifler tutar, Norton'un da canına okurdu. Bunu neden yapmadın Andy?
Çünkü işi planlarken farkına varmadan kendime kazık attım. Hapiste olan Dufresne'nin Peter Stevens adında birinin parasını alabilmesine imkan yok.
Jim bunu ayarlayabilirdi ama o öldü. Sorunumu anlıyor musun?
Anlamıştım. O paranın Andy'ye hiçbir yararı yoktu. Bu sanki başkasına aitti. Bir bakıma da öyleydi zaten. Hele paraları yatırdığı hisseler değerlerini kaybederse Andy bir şey yapamayacaktı. Çaresiz kalarak gazetelerdeki borsa haberlerini izleyecekti. Fakat sana durumu anlatayım kızıl. Buxton kasabasında büyük bir çayır vardır. Buxton'ın nerede olduğunu biliyor musun?
Evet, Scarborough'un yakınında.
Tamam, o çayırın kuzey kenarında bir kaya yükselir. İşte o büyük kayanın dibinde bir yerde, Mine kırında bulunmaması gereken bir taş var. Bu aslında donmuş bir lav. 1947'ye kadar büromdaki masamda kağıt ağırlığı olarak kullandım onu. Arkadaşım Jim o taşı kayanın dibinde bir yere gizledi. Bunun altında da bir anahtar var. Anahtar Kasko Bankası'nın Portland şubesinde bir kasayı açıyor.
Öyleyse başın dertte diye mırıldandım. Jim öldüğünde vergi dairesi onun bütün banka kasalarını açtırmıştır.
Andy gülümseyerek parmağıyla şakağıma vurdu. Fena değil, kafan iyi çalışıyor. Fakat ben hapisteyken Jim'e bir şey olabileceği olasılığını da hesapladık. O kasa Peter Stevens adına kiralanmış. Bir zamanlar Jim'in avukatı olan adamlar her yıl kasa kirasını Kasko'ya yolluyorlar. Onlar işi bilmiyorlar tabii. Peter Stevens da o kasanın içinde çıkmak için bekliyor. Nüfus kağıdı, sosyal sigorta kartı, araba ehliyeti orada. Ehliyet geçerli sayılmaz. Çünkü Jim'in ölümünden beri tasdik ettirilmemiş. Ama $5 verince bu iş yoluna konulabilir. Peter Stevens'ın hisse senetleri, vergisi olmayan belediye tahvilleri ve hemen paraya çevrilebilecek devlet tahvilleri de orada. Sonuncusundan 18 tane var ve her biri $18,000 değerinde.
Bir ıslık çaldım.
Peter Stevens Portland'daki Kasko Bankası'nda bir kasaya kilitlenmiş. Andy Dufresne ise Shawshank'te bir hücreye kilitlenmiş. O kasayı açacak parayı ve yeni hayatın başlamasını sağlayacak anahtar da Buxton çayırındaki bir taşın altında. Sana bu kadarını anlattığıma göre başka bir şey daha söyleyeyim kızıl. Son 20 yıla yakın süredir gazetelerde Buxton'la ilgili imar projesi olup olmadığına bakıyorum. Yakında oraya bir karayolu yapılacağı ya da bir hastane inşa edileceğini okuyacağımı düşünüyorum. Yeni hayatımı 3 metre betonun altına gömecekler. Ya da bunu çevredeki taş toprakla birlikte doldurmak istedikleri bir bataklığa atacaklar.
Dayanamadım. Tanrım, bütün bunlar doğruysa nasıl çıldırmıyorsun Andy?
Gülümsedi. Şimdilik batı cephesinde yeni bir şey yok.
Fakat daha yıllarca...
Olabilir. Ama eyaletle müdür Norton'un sandığı kadar uzun süre burada kalacak değilim. Bu kadar beklemem olanaksız. Zihutaneho'yu ve küçük oteli düşünüyorum. Artık yaşamımdan bütün istediğim bu kızıl. Fazla bir şey istediğimi de sanmıyorum. Glen Quentin ve karımı öldürmedim. O otel, o kadarını istemek fazla sayılmaz. Denizde yüzmek, güneşte bronzlaşmak, pencereleri açık bir odada uyumak. Bu kadarını istemek fazla sayılmaz.
Taşları yere atarak kayıtsız bir tavırla ekledi.
Öyle bir yerde, türlü şeyi sağlamasını bilen bir adamım olması gerekir.
Uzun bir süre bunu düşündüm. O anda kuledeki nöbetçiler bizi gözetlerken, pis bir hapishane avlusunda hayallerimizden söz ettiğimizi aklıma bile getirmedim. Kafamdaki en büyük engel bu değildi. Bunu yapamam, ben dışarıda yaşayamam. Ben artık hapishaneye uyan bir insanım. Burada her şeyi sağlayan adamım.
Fakat dışarıda istediklerini sana herkes sağlayabilir. Orada poster, taş çekici ya da özel bir plak istersen telefon rehberinin sarı sayfalarına bakman yeterlidir.
Burada Tanrı'nın belası sarı sayfalar benim. Dışarıya çıkarsam yaşamaya nasıl başlayacağım bilemem.
Kendini küçümsüyorsun dedi. Sen kendi kendini eğitmiş, yetiştirmiş bir insansın. İlginç bir adamsın doğrusu.
Kahretsin, bir lise diplomam bile yok.
Bunu biliyorum diye karşılık verdi. Fakat insanı insan yapan bir kağıt parçası değildir. Hem insanın iradesini de sadece hapishane yok etmez.
Dışarıda yaşayamam Andy, bunu biliyorum.
Ayağa kalkarak sakin sakin bunu düşün diye mırıldandı. İçeriye girmemiz için düdükler çalıyordu. O özgür bir insana bir öneride bulunan başka bir özgür insan gibi uzaklaştı. Bir an onu seyrederken ben de kendimi özgürmüşüm gibi hissettim. Andy insanı böyle etkiliyordu işte. Kısa bir süre içinde olsa ikimizin de ömür boyu hapse mahkum olduğumuzu bana unutturmuştu. Andy Dufresne'nin olduğu yerde kalmasını isteyen, ilahiler söyleyen anasının gözü bir hapishane müdürümüz olduğunu unutmuştum. Norton Andy'nin vergi kaçırmakta usta, bir kucak köpeği olduğunu sanıyordu. Ne olağanüstü hayvandı o. Fakat o gece hücremde kendimi yine mahkum gibi hissettim. Andy'nin düşüncesi saçmaydı. Masmavi deniz, beyaz kumsal hayali de saçmadan öte acımasızdı. Bu görüntü bir balık oltası gibi beynime batıyordu. Ben Andy gibi o görünmeyen zırhı üstüme geçirebilecek biri değildim. Uykuya dalınca bir çayırın ortasında canımsı kocaman bir kaya gördüm. Bir demircinin örsü biçimindeki bu taşı kaldırarak altındaki anahtarı almaya çalışıyordum. Fakat dağ gibi taş yerinden kımıldamıyordu. Arkadan da gitgide yaklaşan tazıların ulumaları geliyordu. Böylece hapishaneden kaçma konusuna geldik sanırım. Evet, zaman zaman küçük, mutlu ailemizde böyle olaylar da olur. Duvarın öbür yanına geçersiniz. Fakat akıllıysanız Shawshank'te bunu yapamazsınız. Çünkü bütün gece projektörler hapishanenin üç tarafını çevreleyen açık topraklarla dördüncü duvarın altında kalan pis bataklığı tarar. Mahkumlar bazen duvardan atlarlar ve projektörler anında onları aydınlatır. Bazen projektörlerin aydınlatamadığı mahkumlar da olur. Onlar da 6 ya da 99 numaralı karayollarında otostop yapmaya çalışırlarken yakalanırlar. Eğer kırları aşıp bir yere erişmeye kalkarlarsa bir çiftçi onları görerek bulundukları yeri hapishane görevlilerine haber verir. Duvarın üstünden atlayan mahkumlar sadece aptaldırlar. Üstünde gri pijama gibi kılığıyla o kırsal yörede kaçmaya kalkan adam tıpkı bir düğün pastasının üstündeki hamam böceği gibi dikkat çeker. Yıllar boyunca kaçmaya kalkanlar oldu. Kaçabilenler de tuhaf ama bu işi son anda kafalarına koyanlardı. Bazıları temiz çamaşırların içine girip kaçmayı başarmıştı. Hapishane müdürü Norton'un ünlü içerisi dışarısı programından yararlanıp kaçanlar oldu. O sırada kaçmak da kolaydı. Elinizdeki küçük küreyi atarak görevli gardiyan kamyona gitmiş su içerken ya da arkadaşıyla konuşurken bodur ağaçların arasına dalıverirdiniz. 1969'da içerisi dışarısı programını uygulayan mahkumlar Sabbat Usta patates topluyorlardı. Kasım'ın 3'üydü ve iş de bitmek üzereydi. Orada Henry Puh adında bir gardiyan vardı. Kendisinin artık küçük mutlu ailemizden olmadığını söyleyebilirim. Neyse, gardiyan patates kamyonlarından birinin arkasına oturmuş öğle yemeğini yiyordu. Tüfeğini de kucağına yatırmıştı. O sırada puslu soğuk havada karşıda duran geyiği gördü. Puh vuracağı hayvanın başının evindeki oyun odasının duvarında nasıl duracağını hayal etti. O geyiği vurmaya çalışırken mahkumlardan üçü tüyü verdi. İkisi Lisbon bilardo salonunda enselendi fakat üçüncüsü bugüne kadar bulunamadı. Bizim hapisten kaçan en ünlü insan Sid Nadao'dur sanırım. Bu olay 1958'de oldu. Sid çıkmış cumartesi günü oynanacak beyzbol oyunu için avludaki sahanın çizgilerini çiziyordu. Saat 3'te içeride düdük çalmaya başladı. Nöbetçilerin değişeceğini belirtiyordu bu. Araba park yeri avlunun tam gerisindedir. Bunun diğer yanında da ana kapı bulunur. Bu kapı otomatiktir. Yani bir düğmeye basınca açılır ve kapanır. Saat tam 3'te kapı açılır. Göreve gelen nöbetçiler de görevden ayrılanlar orada buluşurlar. O gün de öyle oldu. Adamlar durmuş konuşuyorlar, birbirlerinin sırtlarına vuruyor, gülüyor, tatsız şakalar yapıyorlardı. Sid beyzbol alanının çizgilerini çizen makineyle kapıdan çıktı. Daha sonra avludan başlayan beyaz kireç çizginin 6 numaralı karayolunun öbür yanındaki hendeğe kadar gittiğini gördüler. Makineyi de kireç tozlarının arasında devrili buldular. Bunu nasıl başardığını bana sormayın. Üstünde hapishane üniforması vardı. Boyu 1.85'ti ve arkasında kireç tozlarını havalandırıyordu. Bana sorarsanız günlerden cuma olması, bazı nöbetçilerin hafta sonu evlerine gideceklerine sevinirlerken, yeni gelenlerin burada kapalı kalacaklarına üzülmeleri Sid'in kaçmasını sağladı. Bir grup sevinçten adeta havalarda uçar, diğerleri kederle yere bakarken Sid aradan sıyrılıvermişti. Bildiğim kadarı Sid'in hala yakalanamadığı. Andy Dufresne'le yıllarca bu işi konuşup güldük. Daha sonra birinin para almak için uçak kaçırdığını gazetelerde okuduk. Adam ele geçmemiş ve uçağın arka kapısından paraşütle atlayıp kaçmıştı. Andy bana kalırsa uçağı kaçıran D.B. Cooper'ın asıl adı Sid Nadoy'du dedi. Hem uğur getirmesi için de cebine bir avuç kireç koymuş olmalı. Talihli namussuz. Ne var ki Sid Nado ve patates tarlasından kaçan adam İrlanda at yarışlarında üçlü bahis kazanan kimse kadar talihli sayılırlar. Yani onlara o anda kader yardım etmiştir. Buna karşılık Andy gibi biri yıllarca bekler ve öyle bir fırsatı ele geçiremeyebilir. Belki anımsayacaksınız, size çamaşırhanenin ustabaşısı olan Henley Bacchus'tan söz etmiştim. Bu adam Shawshank'e 1922'de gelmişti ve 31 yıl sonra da revirde öldü. Kaçmaya yeltenme, kaçma planları onu en ilgilendiren şeylerdi. Belki de kaçmaya cesaret olmadığı için bunlara merak sarmıştı. En az 100 kaçma planı anlatırdı. Bunların hepsi de çılgınca şeylerdi ve hepsi de Shawshank'te denenmişti. Bunların içinde en sevdiğim Kunduz Morrison'un hikayesiydi. Morrison soygun yüzünden hüküm giyen bir mahkumdu. Plaka atölyesinde bir planör yaparak kaçmayı tasarlamıştı. Planörün planını 1900'de basılmış olan Modern Erkek Çocuklar için Macera ve Eğlence Rehberi adlı kitaptan çıkarmıştı. Kunduz kimseye çaktırmadan planörünü yapmıştı ya da hikayeye göre böyleydi. Fakat sonra Bodrum'da Tanrı'nın belası planörü dışarıya çıkaracak kadar büyük bir kapı olmadığını anlamıştı. Henley bu hikayeyi anlatırken insan gülmekten boğulacak gibi olurdu. Üstelik Henley böyle komik bir... Yok, iki düzine kaçış hikayesi bilirdi. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 297.